أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Gül Sohbetleri programımızda Anneler Gülistanı'nın 95. bölümü Ayşe annemiz özel Gülistanı 52. bölümüyle hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum kıymetli dinleyenlerim. Elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce ve kaynakları tarayıp anlayabildiğimiz kadarıyla ve tabii ki anlatabildiğimiz kadarıyla Ayşe annemizi daha bir ayrıntılı bir şekilde sizlerle paylaşmaya çalışıyoruz. Hatırlayacağınız üzere Tebük seferine gelmiştik. Tebük seferi hazırlıkları konusunda gelen ayetleri, yaşanan hadiseleri görmüştük. Çok zor bir zaman dilimi içerisinde böyle bir sefer emri verildiği için ashab-ı kiramın cidden çok zorlandığını görmüştük. O yüzden konuşurken, yazarken bir olayı anlatacağız diye yarın ahirette hesabını veremeyeceğimiz sözleri sarf etmemek için gayret göstermeye çalışıyorum. Siz de farkındasınız. Yani objektif olacağız diye, gerçekçi olacağız diye, bilimsel olacağız diye böyle olmayalım demiyorum ben. Tabii ki böyle olacağız. Doğrusu neyse odur. Ama konuştuğumuz insanlar sıradan insanlar değil. Bunların başında Resulullah Aleyhisselam var. Önümüzde şu kadar ayet-i kerime var. Bu kadar hadisi şerif var. Dikkatli bir şekilde süzerek, anlayarak, idrak ederek meseleye götürmemiz gerekiyor. Yoksa sadece anlatmayla ya da özet vermeyle bir yere varamayacağımız herkes tarafından biliniyor. Şimdi efendim, ilginç yani çok üzerinde durulması gereken bir ayet-i kerimeyle bu derse giriş yapacağım Allah izin verirse. Resulullah Aleyhisselam'ın Hazreti Ebubekir Efendimizle beraber Gâr-ı Thâvr yani Sevr mağarasında yaşadığı hadiseye ilişkin bir atıf göreceğiz. Bütün siyer anlatımlarında, bütün yazılarda işte hepinizin bildiği, çokça dinlediği gibi işte Aleyhisselam'la Hazreti Ebubekir malum hicret esnasında Sevr mağarasına sığındıkları zaman İşte kapıya kadar gelen müşrikler karşısında içeride yaşananlar, Hazreti Ebubekir'in Resulullah'a söylediği şeyler, endişeleri, Resul'dan ona verdiği cevapları bilmeyenimiz yoktur. Ve biz bu cevapları üstelik sadece öylesine malumat olarak değil, ayet-i kerimeyi okuyarak yani Tevbe suresinin 40. ayetini okuyarak cevap veririz. Ancak kıymetli dinleyenlerim, çok ilginç bir şey şimdi söyleyeceğim ben size. Ben okul derslerinde de özel bazı seminerlerinde de buraya sıra gelince herkes şaşırır kalır. Resulullah Aleyhisselam Hazreti Ebubekir'le beraber o mağaraya sığınıp bunları yaşadığı zaman orada verdiği cevaplar, şimdi ayetin mealini okuyacağım, metinden bir bölüm okuyacağım. Biz o anda ayeti kerimenin geldiğini düşünüyoruz. Şimdi bakın kıymeti dinleyenlerim. Tebük seferindeyiz. Yani şu kadar aradan sene geçmiş. Ben şimdi ayetin tamamını değil, içinden bir yerini Arapça aslını okuyacağım size inşallah. Allah-u Teala yani böyle ağırdan aldılar diye derken de dikkatli olmak istiyorum. Yani mevsim sıcaktı, biraz kıtlık vardı, sıkıntı vardı, zor zaman yaşanıyordu. Efendim yani biraz böyle havalar bir düzelse, biraz durumumuz düzelse gibi beklenildi belki biraz bilmiyoruz. Ama ayet-i kerime çok açık ve net geldi. Allah-u Teala şöyle buyurdu. Tevbe suresi ayet 40. Eğer siz ona yardım etmezseniz de, bu ifade kimi? Ashab-ı kiramı. Yardım etmeyiz demiyor kimse. Ardında değiliz demiyor. Ama zor bir zaman biraz ağır durdular. Buna rağmen Cenab-ı Hak, yani onlar hakkında başka ayeti kerimelerde radıyallahu anhum ve radu anhu buyurulur. Dört yerde üstelik. Allah onlardan razı, onlar Allah'tan razı. Ama burada biraz ağırdan alınca Allah-u Teala'nın bu şakası yok yani. Eğer siz ona yardım etmezseniz de hiç şüphesiz ki önceden de Allah ona yardım etmişti. Yani yine yardım eder. Ayet böyle başlıyor. Eğer siz ona yardım etmezseniz de hiç şüphesiz ki önceden de Allah ona yardım etmişti. Ne demek? Yine yardım eder demek. Hani vaktiyle kafirler onu iki kişiden biri olarak Mekke'den çıkardıkları, yurdundan hicrete sebep oldukları zaman ikisi mağaradayken, tabi ayette isim yoktur, ikisi mağaradayken arkadaşına korkma, üzülme, tasalanma, endişe etme, Allah bizimle beraberdir diyordu. Tabi şimdi ayetin burasını, bu meali verince hepiniz bu kısmın efendim Arapça aslını hemen hatırladınız. Çünkü çokça tilavet edilen La tehsen innallaha ma'ana. La tehsen innallaha ma'ana. İşte bu la tehsen, hüzünlenme, tasalanma, korkma, endişe etme gibi daha çok çok çok manalara geliyor. O yüzden hem korkma, üzülme, tasalanma, endişe etme gibi böyle 3-4 mana vermek durumunda kaldım. La tehsen innallaha ma'ana. Korkma, üzülme, tasalanma, endişe etme, Allah bizimle beraberdir diyordu. İşte o zaman Allah ona yardım etti ve arkadaşının kalbine de huzur ve güven duygusu indirdi. Onu sizin görmediğiniz ordularla destekledi. Böylece inkar edenlerin sözünü, davasını aşağı kıldı, alçalttı, değersiz hale getirdi. Allah'ın tevhid kelimesi, sözü, davası ise o çok yücedir. Allah mutlak galip, azizdir, eşsiz hüküm ve hikmet sahibi, hakimdir. Tevbe suresi 40. ayet-i kerime. Şimdi aklınıza şu gelebilir kıymetli dinleyenlerim. Hocam Ayşe annemiz dediniz, hangi ayeti okuyorsunuz? Güzel. Şimdi onu göreceksiniz. Devam ediyorum. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu, eğer siz seferber olup Resulullah'a yardım etmezseniz diye uyarırken, hicret esnasında yaşanan o büyük olaya dikkat çekerek ben varım diye en büyük hakikati koyuyor ortaya. Yüce Allah. İşte bu tefsir Ayşe annemize ait. O yüzden ayet-i kerimeyi okudum. Biliyorsunuz Ayşe annemizin çok güçlü bir tefsir yönü var. Hadis yönü var, fıkıh yönü var. Çok yönleri var, bir de tefsir yönü var. Allah-u Teala Hazretlerini her an yanı başında hisseden Resulullah Aleyhisselam, o zaman üzülme, tasalanma, endişe etme, Allah bizimledir demişti. Allah o zaman onunlaydı, yine onunladır. Nereden nereye uzayıp gelen büyük mesaj. İşte Ayşe annemiz bu ayeti bize tefsir ederken bir taraftan yaşanan o sıkıntıları, çileleri anlatıp çok muazzam bir kıyas getirir kıymetli dinleyenlerim. Mekke müşriklerinin topyekün saldırıya geçtikleri, öldüreceklerini açıkça söyleyip evini kuşatma altına aldıkları, ellerinden kaçırdıktan sonra bile Seyr mağarası önüne kadar girdikleri o en zor zamana işaretle evrensel mesajın evrenselliği. Yani o zaman bütün müşrikler hep birden saldırıya geçmişlerdi. Buna rağmen Resulullah Aleyhisselam ne yapması gerekiyorsa onu yapıyordu. İşte Ayşe annemiz bize bu mesajı veriyor. Yapılması gereken neyse yapın. Yapılsın, yapılmalı. Allah dilerse zafer verir, dilerse o yolda şehadeti verir diyor. En zor zamanda Aleyhisselam Allah-u Teala git dedi, kalktı gitti. Allah'ın yardımı yetişmiş, onca güçlerine rağmen basit bir örümcek aile savuşturulmuşlardı. O zaman müşrikler. Şimdi oldukça güçlü düşman ordusu saldırmaya hazırlanırken, şimdi bu yaşanıyor. Oldukça güçlü düşman ordusu saldırmaya hazırlanırken bu haberi alıyor Müslümanlar. Müslümanlar yavaş ya da gevşek davransalar bile Resulullah Aleyhisselam yönünden dönmeyecekti. İşte bu arada gelen ilahi mesajlar bütün sahabeleri bir anda harekete geçiriyor tabi. Şimdi hicrette o sahne yaşanıyor ama ayet-i kerime bakın kaç sene sonra geliyor. Kaç sene sonra ayet-i kerime geliyor ve ayet-i kerime ilginçtir. En zor zamanda Allah'ın yardımını örnek vererek işte bu zor zaman ondan daha zor değil demeye getiriyor. Ardından bir ayet-i kerime, o 40. ayette. Şimdi 41. ayete bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Kısa olduğu için ayeti okuyayım. İnfiru hifafen ve thikalen. Yani kolay da olsa zor da olsa sefere çıkın. Ve cahidu bi emvalikum ve enfusikum. Mallarınızda, canlarınızda cihad edin. Sefere çıkın. Fi sebilillah. Allah yolunda. Zalikum hayrun lekum in kuntum ta'lemun. Eğer bilirseniz bu sizin için kendi iyinizi daha hayırlıdır. Sefere çıkın diye emrediyor Yüce Allah. Siz sefere çıkın, zaferi Allah'tan bekleyin. Ama seferi olmayanın zaferi de olmayacak malum. Hazreti Ayşe annemiz bu ayeti kerimelerin her kelimesinde başka bir ufuk yakalıyor, bir başka alem yaşıyordu. Ben doğrusu Ayşe annemizin hayatını böyle ayrıntılı bir şekilde yazmaya ki yazıyorum işte. Bunlar hep yazdıklarım şey elhamdülillah. Ve tabii sizlere de paylaşıyorum çok şükür. İnanın o ayet-i kerime ile ilgili hiç böyle düşünmemiştim ama Ayşe anne adeta böyle bana seslenir gibi yavrucuğum dedi bu ayeti niye böyle anlamıyorsun diye önüme bir ufuk koymuş oldu yani. Kaç sene önce yaşanan bir hadise şimdi Tebük seferine çıkılacak. Ayet-i kerime şimdi geliyor. Evet, neticede değerli dinleyenlerim, 2 aydan fazla süren Tebük seferiyle zorluk ordusu, zaferler zincirine yeni halkalar ekleyerek zorluk seferinden Medine'ye döndüler. Ama şehre girmeden önce münafıkların inşa ettiği mescit görünümlü nifak yuvası binasını yakıp yıktılar. Tebük seferi bünyesinde çokça hikmetler barındırarak tarihe geçti. Şimdi çok özet cümleleri kullandım. Dikkat ettiyseniz kıymetli dinleyenlerim, çok özet cümleleri kullandım. Şimdi Ayşe annemiz bu seferde yok. Tebük seferinde yok. Zaten Tebük seferi öncesinde İla hadisesi yaşandı, Tahrim hadisesi yaşandı. Yani zaten böyle bir eziklikleri var annelerimizin. Resulullah Aleyhisselam burada gayret gösteriyor. Bu Tebük seferinin dönünce işte Mescid-i Dırar diye münafıkların ortaya attıkları nifak yuvası yok edildi. Bütün bunlar yaşandı. Biz burada Tebük seferinin tamamını değil, bütün olayları değil, sadece Ayşe annemiz bu konuda neler söylüyor onları söylemeye çalıştık ve sefere burada noktayı koyarak devam ediyoruz tabii. Yine seferden bazı alıntılarımız Ayşe annemizin sorduğu bize aktardığı rivayetleri inşallah yine sizlerle paylaşmaya devam edeceğim Allah izin verirse. Hazreti Ayşe annemiz bir yandan Resulullah Aleyhisselam'ın istirahatını sağlamaya çalışırken döndüler ya seferden. Diğer yandan da sefer boyu nelerin yaşandığını öğrenmeye gayret ediyordu. Hep ben böyle görürüm annemizi. Kendisi seferdeyken zaten gözlemci orada görüyor. Ama seferde bile kendisinin göremediği şeyi uç noktalarda olanlara da oradaki sahabeler sorarak nelerin yaşandığını hayatın içinde yani sevgili annemiz. Şimdi Aleyhisselam seferden gelmiş uzun bir sefer, yorucu. Ve yani bir yandan istirahatını sağlıyor bir yandan ne olup bittiği öğrenmeye çalışıyor. Sevgili annemizin böylesine ilgisi ve öğrenme aşkı Resulullah Aleyhisselam'ı çok memnun ediyor. Aman hanım ya çok yorgunum hele git sonra. Hayır. Bazı meseleler yorgun da olsak, uykusuz da olsak, hatta hafiften rahatsız da olsak ya muhakkak paylaşılması gerekiyorsa paylaşılmalı. O yüzden bunca yorgunluğuna rağmen sefer boyu yaşanan şeylerin bir kısmını sıcağı sıcağına anlatıveriyor. Sevgili annemizin bu konuda öğrenecek çok şey olduğunu hem Resulullah anlatınca annemiz görüyor hem de Resulullah Aleyhisselam annemizin bu aşkını gördükçe yorgunluğuna rağmen daha fazla şeyler paylaşmaya çalışıyor kıymetli dinleyenlerim. Evet, Ayşe annemiz her geçen gün edindiği ilmiyle sevgili annelerimiz arasında olduğu gibi bunca sahabiler arasında bile ilmiyle müzeyyen olmuş bir alime annemiz olmuştu. Alime. Buna rağmen durdurak bilmeden öğrenmeye devam ediyordu. Resulullah Aleyhisselam'dan çok şey dinleyip öğrense de onun Tebük seferi esnasında yaşanan bütün her şeyi anlatacak kadar vakti yoktu tabi. Bu yüzden onunla beraber sefere katılıp yaşanan hadiseleri en çok kim biliyorsa ya onu çağırtıp öğreniyor ya da birini göndererek gerekli malumatı alıyordu. İşte bu İslam'ın önerilmesinde o dönemde gösterilen çabaları ortaya koyuyor bu. Biz bunu şöyle düşünsek kıymetli dinleyenlerim acaba haddimizi aşmış olur muyuz? Biz şimdi nasıl öğreniyoruz? Sohbetlerle öğreniyoruz, kitaplar okuyarak öğreniyoruz. Yani belli bir eğitim, öğretim onlar ayrı yani. Ben genel eğitim, öğretimden bahsediyorum. Mesela Asbelkader bir sohbete katılamadık bir şekilde yani bir problemimiz oldu katılamadık. Acaba o sohbette nerelerin okunduğunu, ne konuşulduğu, hangi ayetlerin okunduğunu hiç sorup öğreniyor muyuz yani? Veyahut da bilhassa erkekler için diyelim işi gereği, yolculuğu gereği, rahatsızlığı gereği bir cuma namazına diyelim gidemediği zaman misal olsun diye söyleyeyim. Acaba bu hafta hutbenin konusu neydi, neler konuşuldu diye hiç böyle soruyor muyuz? Şimdi vereceğim örnek size ağır gelmesin, istirham ediyorum. Ama bu bir takva meselesi. Ben bu takım tutan insanlara, fanatik boyutuyla takım tutan insanlara, daha doğrusu fanatiklere muttakiler diyorum acizane. Niye biliyor musunuz? Fanatik yani tuttuğu takımın bütün maçlarına gider. O maçlara gitmek için o zamanı ona göre ayarlar, ona zamanı bulur. Onca işine rağmen. Biletler pahalıdır, o bileti alır, parayı bulur. Efendim bir de üstelik yani falan zamanda maç var. Kendini o zamana göre ayarlar. Değil mi efendim? Kendini o zamana göre ayarlar. O gün gelir. Çok sıcak ortalık kavuruyor. Gitmeyeyim demez. Gider kuyruklara, kuyruğa girer. Saatlerce kuyruk bekler. Erkenden gider ki yerin bileti alabileyim diye. O kuyrukta bekler. Hatta işte bazen basın gidiyor işte bazen böyle röportaj yapılıyor. İşte damarımı keserler kanım falanca renkte akar diye takımın rengini söylüyor. O kadar bağlı takımına. Ve bıktık ya bu kadar kuyruk olur mu diye bir tek şikayetleri yoktur. Orada isteyerek beklerler kuyrukta. Efendim maç saati gelir içeri girerler. Koca stat. Ya bir maç hiçbir uzama aksama olmasa 1,5 saat boyunca bağıra bağıra takımını destekler. Efendim mutlaka o zamanlar oluyor, iyi veya kötü artık bilemiyoruz. Oradan bile çıkış var, koca stat öyle kolay boşanmıyor. Maç bittikten sonra şu kadar hafta artık şöyle yaptık, böyle yaptık, şöyle oldu konuşur, anlatır. Bu kişi takımının muttakisidir. Peki bir sohbete bu gözle bakılmıyorsa, bu gözle gidilmiyorsa, sohbeti veren peygamber olsa ne olur, evliya olsa ne olur, alim olsa ne olur? Değerli kardeşlerim, yapmamız gereken şeyi iyi anlamamız lazım. Tamam, verici güçlü olsa da alıcı güçlü değilse, ben şimdi şu anda kayıt konuşuyorum diyelim stüdyoda, hem kayıt yapıyor akşama efendim tekrarı verecek, hem de konuşuyorum, siz de beni dinliyorsunuz. Burada alıcılar gayet güçlü, arkadaşlar gayret gösteriyorlar. İşte şu masada şu var, bu masada bu var, işte biz size programı ulaştırıyoruz. Amenna. Ama sizin şu anda beni dinlediğiniz şey, telefon mu, bilgisayar mı, radyo mu, nereden dinliyorsanız, alıcınız güçlü değilse, iyi çekmiyorsa sesim anlaşılmayacak. Yani ben ne kadar iyi şeyler söylesem de sizin tarafınızdan o kadar iyi anlaşılmayacak. İşte onu söylemeye çalışıyorum. Yani Müslümanlar olarak biz gerçekten Resulullah'ın hayatını, sahabelerin hayatını öyle özet geçtik. İşte öyle hocam vaktim yok, şöyle bir özetleyelim. Yemeğe sıra gelince özetlemiyoruz. Çaya sıra gelince özetlemiyoruz. Boş lakla konuşmaya sıra gelince özetlemiyoruz. Gezmeye tozmaya sıra gelince özetlemiyoruz. Ama İslam'ı öğrenmeye sıra gelince hocam vaktim yok, bir özet geçelim. Bize bu nereden girdi bilmiyorum ben. O yüzden ayrıntı üzerinde durmak istiyorum. Açmak istiyorum biraz ve bunu açarken de sadece böyle sürekli konu içinde kalmak değil, yan dallara da girmek istiyorum. Bakın şu anda Ayşe anneden bahsettiğimiz halde tuttuk bir spor örneği vermek durumunda kaldık. Mesele iyi anlaşılsın diye. Ben şimdi buna nereden girdim? Ayşe anneye bakıyorum. Sefere gidemedi. Aleyhisselam onları, oraya kadınları götürmedi. Uzaktı, zordu. Götürmedi. Resulullah'ın bizzat kendisine sorduğu birçok şey öğrendi. Gelen ayetleri var. Sefer öncesi, sefer sonrası. Sefer esnasında efendim bunları da öğrendi. Ama öğrenmediğim daha ne var diye bir şeyler daha duyunca yine öğrenmeye çalışıyor. Ayşe annemiz bu. Onu farklı kılan bu. İşte bakın. Yani kim ne biliyor diye bunları öğrendikçe hani bunları öğreniyor. Mesela bunlar arasında bir olay var ki onu bütün ayrıntılarıyla öğrenmek istiyor. Bir olay öğrenmiş ama özet öğrenmiş. Ayrıntısını istiyor. Bu hadiseyi en iyi anlatan kim? Yani bu hadisenin iyi ve salih kahramanı kim? Onu öğreniyor. Hazreti Umar bin Hazm adlı sahabe. En iyi ve salih kahramanı bu. Aynı hadisenin kötü kahramanı da Zeyd bin Lusayd adındaki münafık. Şimdi dikkat edin, bak isim de öğreniyor Ayşe annemiz. Yani Hazreti Umar bin Hazm yaşanan hadisedeki iyi karakter, efendim Zeyd bin Lusayd denen münafık da kötü karakter. Ayşe anne ikisini de öğreniyor. Peki bu nasıl öğrenecek? İlginç, bana çok ilginç geliyor bu sahne. Efendim haber salıyor Ayşe annemiz. Hazreti Umar'ı çağırtıyor. Hadisenin aslını ondan öğrenmek istiyor. Çünkü o bu işin kaynağı. Şimdi nasıl kaynak onu göreceğiz. Sevgili annemizin çağrısına hemen icabet eden Hazreti Umar'ı sevgili hanımı Hazreti Nevvar binti Malik bin Sırma ile beraber geliyor. Araya bir hanım daha girdi şimdi. Hazreti Nevvar çok meşhur bir hanım olup Ensari hanımlardan meşhurdur bu. Ayşe annemizin yanında sürekli gelir gider bu hanım. Şimdi de bu olayı vesile edinerek bir fırsattır diye sevgili annemizin yanına geliyor. Kim? Hazreti Nevvar binti Malik. Şimdi iyi anlamamız lazım. Bir hadise yaşanıyor. Ama bu hadise bazen sahabede sahabeler arasında oluyor. Bazen sahabelerle münafıklar arasında oluyor. Müşrikler arasında oluyor. Yahudiler arasında oluyor. Bazen de Resulullah Aleyhisselam ile ilgili oluyor. Ayşe annemiz Resulullah Aleyhisselam ile ilgili olan bölümleri öne çekiyor. Önce onları öğreniyor. Ve eğer arkasına ihtiyaç duyarsa diğerlerini de öğreniyor. Yani bir bilgi elde ederken öncelik neye verilir? İşte biz bunu da yine Ayşe annemizin tarzından, tavrından öğreniyoruz. Yani öğrenme yöntemlerimizin başında yine muallimler muallimesi Ayşe annemizin geldiğini burada çok net bir şekilde göreceğiz kıymetli dinleyenler. Evet efendim, Ayşe annemizin daveti üzerine kalkıp gelen Hazreti Umar bin Hazm ile hanımı Hazreti Nevvar binti Malik. Kısa bir hoş peş ettikten sonra Ayşe annemiz hiç vakit kaybetmeden hemen konuya giriyor. Şimdi lütfen dikkat edin, niçin bu kadar üzerinde durduğumu şimdi çok daha iyi anlayacaksınız kıymetli dinleyenlerim. Ey Umare diyor. Ayşe annemiz Umar bin Hazm'a sesleniyor. Ey Umare, Tebük'e varmadan önceki konaklamaların birinde. Kaç defa konakladılar gittiler. Tebük'e varmadan önceki konakların birinde Resulullah'ın devesi kaybolunca münafıklardan Zeyd bin Lusayd ileri geri konuşmuş. Bu olayın bütün ayrıntılarını anlatmanı istiyorum senden. Bu hain münafık senin birliğin içindeymiş çünkü. Anlayabildik mi acaba? Ben aslında anlamıyorum. Yani anlatsam da inan anlamıyorum. Bu münafıklar, Allah muhafaza ya Rabbi. Bu Yahudi dönmesi bu. Müslüman görünüyor münafık. Zeyd bin Lusayd diye. Zeyd denince meşhur Zeydlere takılmayın sakın. Bu Yahudi dönmesi münafık bu. Bu kötü niyetten gelmiş. Ve Ayşe anne bu kadarını öğrenmiş bakın. Tebük'e varmadan önceki konakların birinde Resulullah'ın devesi kaybolunca, Resulullah'ın devesinin kaybolduğunu da öğreniyor. Münafıklardan Zeyd bin Lusayd ileri geri konuşmuş. Bu olayın bütün ayrıntılarını anlatmanı istiyorum senden. Bu hain münafık senin birliğinin içindeymiş çünkü. Yani bir de hangi takımda bu adam, onu da Ayşe annemiz öğrenmiş. Yani Hazreti Umar'ı çağırtmanın sebebi bu. Evet ey Ayşe, maalesef o hain münafık benim birliğimin içindeydi. Evet. Ayşe annemiz diyor ki o ana kadar o hainin münafık olduğunu biliyor muydun ey Umar'ı? Bilmiyordum ki. Bilsem onu yanında tutar mıydım hiç? Bilmiyordum. En küçük bir ayrıntıyı bile atlamadan, işte ben ayrıntıyı o yüzden girmek istiyorum. Ayşe annemiz bu yani. En küçük bir ayrıntıyı bile atlamadan anlatmanı istiyorum senden. Elbette. Anlatayım diyor. Hazreti Umar'a sevgili hanımıyla işte orada Ayşe annemiz sordu. O da anlatmaya başlıyor. Çok ilginç, ben burada üperiyorum çok. Resulullah Aleyhisselam Hıcır denen yerde mola verip bir süre dinlendikten sonra Tebük'e doğru hareket etti. İleride yeni bir konak yerinde konaklayıp sabaha çıktığı zaman devesi Kasva kayboldu. Kasva, Kusva iki türlü okuyoruz malum. Burada Kasva diye okuyalım. Devenin kaybolduğunu duyanlar hemen onu aramaya gittiler. İşte bu esnada o hain münafık ileri geri konuşmaya başlamış. Mış diyor burada. Neler demiş peki? Nasıl desem bilmem ki ey Ayşe. Bu sahabe hassasiyeti. Resulullah Aleyhisselam'la ilgili bir mesele konuşurken, hadiseyi rivayet ederken, paylaşırken, ister bir sohbet olsun ki şu anda radyo sohbeti yapıyoruz, İster bir ilmi seminer olsun, konferans olsun, bir ders olsun, her ne olursa olursa olsun. Muhatabımızın içerisinde Resulullah Aleyhisselam varsa elbette ki bir adaba bürüneceğiz. Adam bir şeyler söylemiş, kötü şeyler söylemiş. Ama Ayşe annemiz neler demiş ki peki diye sorunca eziliyor. Nasıl desen bilmem ki. Ayşe annemiz de ısrarla o hain münafık neler demişse hepsini öğrenmek istiyorum ey Umar'ı. Sahabe ezile büzüle hain münafık ileri geri konuşunca etrafındakiler müdahale etmişler aslında. Ama o ihanet ve iftirasını sürdürmüş. Direkt giremiyor, yavaş yavaş yanaşıyor. Etrafından dolaşıyor. Ne dediğini söyleyemiyorsun mu Ayşe annemiz? O aynı münafığın dediklerini rivayet etmeye bile dilin varmıyor ey Ayşe. Sen onun ne dediğini söyle ki biz de ona göre tedbir alalım. Bu aynı zamanda toplumumuzda sağlıklı sıhhatli işi götürmek için kimlerin ne yaptığı, ne kadar bilinmesi gerekiyorsa o kadarını bilmek bu anlamda işte dedikodu olmuyor. Bundan onu görüyoruz. Bakın şimdi ezile büzüle Hazreti Umar'a diyor ki Umar bin Hazm. O hain diyor şöyle demiş diyor. Demiş ve o da başka birinden rivayet ediyor. Ben o sözleri rivayet ederken kıymetli dinleyenlerim notlarımı alırken inanın yumuşatmaya çalıştım. Şimdi hep böyle Muhammed Muhammed diye aleyhissalatü vesselam ifade ediyorlar. Ben mümkün mertebe şom ağızlara o güzel ismi vermemeye çalışıyorum. Yani yumuşatabildiğim kadarla bile ne kadar ağır görün bakın. Şimdi münafığın sözünü size naklediyorum. Allah'ın Resulü olduğunu söyleyen ve size gök haberlerinden haber veren şu zata bakın hele. Çirkinliği görüyor musunuz? Allah'ın Resulü olduğunu söyleyen ve size gök haberlerinden haberler veren şu zata bakın hele. Bir yandan gayipten haberler veriyor ama diğer yandan da devesinin bile nerede olduğunu bilmiyor. Bu nasıl iştir böyle? Bu nasıl peygamberlik? Ayşe anne, vay hay münafık vay. Nasıl öğrendiniz peki bunu diye soruyor. Resulullah Aleyhisselam'ın yanındayken o bize bunu haber vererek buyurdu ki lütfen dikkat edin kıymetli dinleyenlerim. Nasıl öğreniyorlar? Resulullah Aleyhisselam söylüyor bunu. Peki ona bunu kim söylüyor? Cenab-ı Hak. Ehemmiyeti görüyor musunuz? Resulullah Aleyhisselam'ın yanındayken o bize bunu haber vererek buyurdu ki adamın biri Muhammed kendisinin Resulullah olduğunu söylüyor sallallahu aleyhi ve sellem. Size gök emriyle haber verdiğini söylüyor. Halbuki devesi nerededir bilemiyor demiş. Önce bunu söylüyor Aleyhisselam sonra Subhanallah. Resulullah devam ediyor. Subhanallah. Vallahi ben ancak Allah'ın bana bildirdiğini dilerim. Vallahi ben ancak Allah'ın bana bildirdiğini, öğrettiğini bilirim. Fakat Allah şimdi onu bana gösterdi. Deve şimdi şu eliyle gösteriyor. Şu vadinin içinde ve vadinin içindeki şöyle şöyle olan tarafta tarif ediyor. Yuları bir ağaca takılmıştır. Hadi gidiniz de onu bana getiriniz buyurdu. Bu rivayeti yapınca Hazreti Umar bin Hazm Ayşe annemiz böyle muhabbetle Allah'ın Resulüdür o ey Umar'e. Amenna ve sadakna ey Ayşe diyor da. Şimdi bu tip rivayetleri gördüğümüz zaman çokça vurgu yaptım ve defalarca ifade ettiğimi şimdi bir kez de burada ifade edeyim. Aleyhisselam ben de sizin gibi insanım ifadesini çok kullanır malum. Ancak biz bu ifadeyi alıp arkasına bakmadığımız zaman edebi sanırım çok yerde çiğniyoruz yani. Aleyhisselam insanım diyor ama devamı var. Ancak diyor bana vahiy geliyor. Böyle kaç tane de ayet var üstelik yani. Ben de insanım. Ancak bana vahiy geliyor. Yani sıradan biri değilim ben. Yani biyolojik olarak sizin gibi biriyim. Ama bana vahiy geliyor. Yani bu vahiy gelme kısmını muhakkak ifade etmek gerekiyor. Devam ediyor sahabemiz. Resulullah Aleyhisselam devenin bulunduğu vadiyi ve o tarafı gösterince o tarafa eliyle de işaret etmişti. Hemen kalkıp oraya gidenler deveyi getirdiler. Deveyi getirmeye gidenlerin içinde olan Haris bin Hazemetül Eşheli, o da isim veriyor, yuları ağaca takılmış bir halde bulduğunu söyledi. Resulullah Aleyhisselam nasıl demişse aynen öyle bulunmuştu yani. Deyince Ayşe annemiz yine, dedim ya ey Umare, o Allah'ın Resulüdür. Bu can ona feda olsun diyor sahabede. Şimdi Ayşe annemiz elbette bilir demiyor. Allah bildirdiği anlamına o Allah'ın Resulüdür. Sonra ne oldu anlatıyor, anlatıyor. Sonra ben de hemen bildiğimiz başına döndüm. Yani herkesin bildiği var. O da kendi bildiğinin başına döndüm diyor yani. Ve arkadaşlarıma durumu anlattım. Resulullah Aleyhisselam az önce bize şaşılacak bir şey söyledi. Bir adamın söylemiş olduğu sözü Allahu Teala Hazretleri Resulüne haber vermiş deyince kardeşim Amr bin Hazm. Vallahi ey kardeşim bu sözü sen yanımıza gelmeden önce Zeyd bin Müsait söyledi diye adamı gösterdi. Ben de hemen fırlayıp Zeyd'e saldırdım. Bir yandan dövüyor, bir yandan da nasıl böyle bir şey söylersin diye bağırıyordum. Bize biraz uzakta olan arkadaşlarımın bu olaydan haberleri olmadığı için ne oluyor öyle ey Umare diye bana seslendiler. Ey Allah'ın kulları diye seslendim ben de. Bana bakın. Resulullah Aleyhisselam hakkında çok ağır ve çirkin şeyler söyleyen alçak adam işte burada. Zeyd bin Nusayd. Ben onu böyle tanıtınca bu sefer de bütün hepsi üzerine yürüdüler. Hainin üzerine. Üzerine yürüdüler. Arkadaşlarımı bir şekilde savuşturup hain münafığa döndüm. Hemen çek git benim bildiğimden ey Allah düşmanı. Defol git buradan. Sakın bir daha karşıma çıkmayasın diye bağırarak o haini bildiğimden kovdum. Çok iyi etmişsin ey Umare. Bu hain münafıklar konuşmaları ve görünüşleriyle Müslüman olarak göründükleri için onlar hakkında ölüm emri verilemiyor malum. Bu Ayşe annemiz önümüze koyduğu fıkhi bir kuraldır. Çünkü niye öldürmedin demiyor. Bu hain münafıklar konuşmalar ve görünüşleriyle Müslüman olarak göründükleri için onlar hakkında ölüm emri verilemiyor malum. Böylesine münafıklar her devirde olacak ey Umare. Bütün mesele bunlara nasıl idare edeceğimize bağlı. Bütün mesele bunları nasıl idare edeceğimize bağlı. Haklısın ey sevgili annemiz diye Hazreti Umare cevap vermiş oluyor. Şimdi dikkat ettiyseniz normalde Ayşe annemizin hayat hikayesi içerisinde işte tefsire vukufiyeti alt başlığı atılır. Orada bazı ayetlere verdiği tefsir yaptığı tefsiri anlatılır. Aslında bu orada geçiyor. Ancak yani Umare ile yaşadığı hadise ise hadis kaynaklarında geçiyor. Dolayısıyla ola ki ileride birçok müellif var böyle eser kaleme almışlar. Ayşe annemizle ilgili muhakkak okumuşsunuzdur. Efendim okuyacaksınızdır. Ya bunlar niye yok diye ben böyle bir sorgulamaya girmemenizi istirham ediyorum, rica ediyorum. Çünkü bazı annelerimizle ilgili bazı eserler sohbetlerde okunabilecek tarzda kısa ve özdür. Bazıları işte şu anda sizinle paylaştığım gibi bir hayli geniştir değerli kardeşlerim. Ben elinden geldiğince çok ayrıntılı olarak bilmek istiyorum annemizin ne yaptı. Yani giydiği ayakkabının elinden gelen numarasını bile öğrenmek istiyorum ama o kadar öğrenemiyoruz tabii kıymetli dinleyenlerim. Tebük Seferi çok yönlü getirileri ile tarihe geçmişti. Ama uzantıları devam ediyordu. Tebük öncesi hazırlıklar, Tebük yolunda yaşananlar, Tebük'te yapılan faaliyetler, dönüş yolunda yaşanan hadiseler dilden dile dolaşıp duruyordu. bunlar arasında öyle bir rivayet vardı ki sahabiler arasında parça parça anlatılıyordu. Bu rivayette Resulullah Aleyhisselam'ın sevgili ashabına Tebük'te yaptığı hitabeydi. Şimdi sıkı durun kıymetli dinleyenlerim. Yani Resulullah Aleyhisselam Tebük'te ashabını hitabede bulunmuş. Bu onlar da can kulağıyla dinlemişler. Artık vazifeleri gereği, görevleri gereği işte nöbetine gittiler, geldiler. Yani hangi işleri vardı? Hitabenin tamamında orada bulunanlar var. Başında bulunan var, sonunda bulunan var. Sağda ortasında bulunanlar var. Dolayısıyla Medine'ye dönünce hitabeyi rivayet ediyorlar. İster istemez rivayetler farklı geliyor. O yüzden hadis hocalarımızın ifadesi bu konuda çok hoştur, çok güzeldir. Bir rivayette şöyle, bir rivayette böyle. Zaten hadis kanalında böyle geçer. Yani şu rivayette var, şu rivayette var. Şimdi biz ne yapacağız? Bir olayı bütün görmek için o rivayetlerin tamamını toplayıp önümüze koyacağız. Mesela Veda Hutbesi diye meşhur olan ve çoğunuzun da evinde duvarlara astığımız o hitabe, o tamamıyla bir yerde verilen hitabe değildir mesela. İşte Arafat'ta, Mina'da, Müzdelife'de muhtelif yerlerde yapılan hitabelerin bir araya getirilmiş şekli Veda Hutbesi. Tabii büyük çoğunluğu Arafat'ta verilmişti. Bunu biliyorsunuz zaten. Hazreti Ayşe annemiz bu hitabenin tamamını öğrenmek için bu rivayeti yapan sahabiyle konuşmaya düşündü. Şimdi burada dikkat edin. Resulullah Aleyhisselam'a Tebük'te nasıl hitap ettin diye bunu sormuyor. İşte bu soru sorulmaz Peygamber Aleyhisselam'a. Bu rivayetleri kimler yaptığını öğreniyor Ayşe annemiz. Onlara tek tek görüşmek istiyor. Hepsi birbirine yakın şeyler anlatıyorlardı. En derli toplu anlatıma ulaşmak için sorup soruşturmaya devam ediyor. Yani malumatları alıyor. Efendim yeni bir şahsa sorunca birkaç kelime farklı alıyor. Birkaç şey daha farklı alıyor. Birkaç şey eksik alıyor. Nihayet Hazreti Abdullah bin Mes'ud radıyallahu anh tarafından yapılan rivayetin hem derli toplu olduğunu hem de tamamını kapsadığını öğreniyor. Bu da orada. Abdullah bin Mes'ud malum radıyallahu anh büyük sahabilerden mübarek. Çokça hadiseyi çokça sahabiyle konuşmuştu. Şimdi tekrar Tebük hitabesi hakkında rivayetini öğrenmek üzere o sahabeye haber gönderdi. Hazreti Abdullah bin Mes'ud radıyallahu anh da hemen kalkıp mescide geldi. Annemiz onu çağırdı mescide. Mescide geliyor. Ey Abdullah! Resulullah aleyhisselamın Tebük'te yapmış olduğu hitabe esnasında sen de oradaydın değil mi? Evet ey müminin annesi, oradaydım elhamdülillah. Değil mi? Aynı zamanda burada bir şükür de var. Oradaydım elhamdülillah. Yani hem müstefit oldum hem de hep onunla beraberim. En küçük bir atlama yapmadan o hitabeyi bana da tekrarlayabilir misin? Sen nasıl istersen biz öyle yaparız. Rivayeti de var. Siz nasıl isterseniz biz öyle yaparız. Genelde Arap hitabelerinde, örflerinde siz yerine genelde sen, enti kavramı kullanılıyor. Seni dinliyorum. Öyleyse ey Abdullah. Abdullah bin Mes'ud radıyallahu anh. Bakın ne diyor. Resulullah aleyhisselam Tebük'te sabahleyin arkasını hurma ağacına dayayarak bulunduğu yerde hurma ağacı olduğunu öğreniyoruz. Bize çok manidar bir hitabede bulundu. İrad buyurdukları hitabelerinde Allah'a layık olduğu üzere hamdü senada bulunduktan sonra şöyle buyurdular. Ben size bunun Arapça aslını aktarmak isterdim kıymetli dinleyenlerim fakat bunun sadece Türkçesi bile bu derse zor sığacak. Bakalım sığdırabildiğim kadar. Abdullah bin Mesud'un rivayet ettiği Resulullah Aleyhisselam'ın Tebük hitabesi. Yani zor zamanda Resulullah bakın neler söylemiş. Ey insanlar, size insanların iyisini kötüsünü haber vereyim mi? İnsanların hayırlısı ölünceye kadar Allah yolunda cihad eden kişidir. İnsanların kötüsü de Allah'ın kitabını okuyup ondan hiç yararlanmayan, yararlanamayan fasık ve cüretkar kimsedir. İyi biliniz ki sözlerin en doğrusu Allah'ın kitabıdır. Yapışılacak, tutunulacak en sağlam kulp takva kelimesidir. Dinlerin hayırlısı İbrahim Aleyhisselam'ın dini İslamiyettir. Sünnetlerin hayırlısı Muhammed'in sünnetleridir sallallahu aleyhi ve sellem. Sözlerin en şereflisi zikrullah'tır. Kıssaların en güzeli şu Kur'an'dır. Amellerin hayırlısı Allah'ın işlenmesini gerekli farz kıldığı farzlardır. Amellerin kötüsü bid'atlar, sonradan ortaya çıkarılan, ihdas edilmiş uygunsuz olanlardır. En güzel yol ve gidişat Resullerin yolu ve gidişatıdır. Ölümlerin şereflisi şehitlerin ölümüdür. Körlüğün körü doğru yolu bulduktan sonra ondan sapmaktır. Amellerin hayırlısı yararlı olandır. Doğru yolun hayırlısı kendisine uyulandır. Körlüğün kötülüsü kalp körlüğüdür. Veren el, alan elden hayırlıdır. Az olup yetişen şey, çok olup oyalayarak Allah'a taatten alıkoyan şeyden hayırlıdır. Özür dilemenin kötüsü, ölüm gelip çattığı sıradakidir. Pişmanlığın kötüsü, kıyamet günündekidir. Pişmanlığın kötüsü, kıyamet günündekidir. İnsanların hayırsızı, Allah'a kötü bir dille anandır. Yanlışların en çok olan dili yalan söyleyendir. Zenginliğin hayırlısı kalp zenginliğidir. Azıkların hayırlısı takva azığıdır. Hikmetin başı Allah korkusudur. İçinde yakin bırakılan kalp şüphe ve küfür düşürülenden hayırlıdır. Yemelerin kötüsü yetim malı yemektir. Mutlu kişi kendinden başkasının halinden öğütlenen ve ibretlenendir. Her biriniz dört arşın yere yani kabre varır. Amellerinden hesaba çekilir. Amellerde esas olan sonuçlardır. Düşüncelerin kötüsü yalan yanlış düşüncelerdir. Her ne ki ileride gelecektir o yakın demektir. Mü'mine sövmek günahkarlık ve dini emirlere saymamazlıktır. Mü'mini öldürmek küfür, mü'min etini yemek, çekiştirmek, Allah'ın buyruklarına karşı koymaktır. Mü'minlerin malının haramlığı, dokunulmazlığı, kanının haramlığı ve dokunulmazlığı gibidir. Yalan yere Allah üzerine yemin eden kişi yalanlanır. Af dileyen kişi Allah tarafından affolunur. Kim öfkesini yenerse Allah onu mükafatlandırır. Uğradığı ziyana katlanan kişiye Allah karşılığını verir. Allah güçlüklere katlanan kimsenin ecrini kat kat artırır. Allah'a isyan eden, karşı koyan kişiyi Allah azaba çarpar. Ey Allah'ım, beni ve ümmetimi bağışla. Ey Allah'ım, beni ve ümmetimi bağışla. Ey Allah'ım, beni ve ümmetimi bağışla. Kendim için ve sizin için Allah'tan mağfiret dilerim. Evet, Resulullah Aleyhisselam'ın Tebük'te yaptığı hitabe değerli kardeşlerim. Gerçekten her kelimesi üzerinde uzun uzun durmak gerekiyor. Ama biz zamana sığdıralım diye seri bir şekilde okurcasına aktarmak durumunda kaldık. Allah inşallah anlayanlardan, idrak eden kullarından eylesin diyor. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum efendim.